Ayrım 15, Sami İzdat, Soner Yalçın, sayfa 164. Barış Pehlivan gözüme bakıyor. Çünkü cezaevine gelirken yolda Barış Terkoğlu, "Abi ben herkesle kalamam" diyerek bazı tutuklularla birlikte olamayacağını söylemişti. Barış Pehlivan o nedenle Ergenekon'un bir numarasıyla aynı koğuşta kalıp kalamayacağımız gözüyle bana soruyor. "Husumetim yoktur" belgesine imza attım. Bir tuhaflıktan bahsetmeliyim. Savcı hakim bizi Abdullah Öcalancı olmakla itham edip cezaevine attı. Cezaevinde ise yıllarca PKK ile savaşmış bir Gazi Mehmetçik ile aynı koğuşa konuluyoruz. Nereden bakarsanız tutarsızlık, nereden bakarsanız. Neyse, herkes neyin ne olduğunu iyi biliyor aslında. Tiyatro oyununu sürdürüyoruz. Ne kadar kalacağımı bilmediğim yeni ikametgahım olacak koğuşa doğru yine demir parmaklıkların biri açılıp kapanarak uzun bir koridordan yürüyorum. Koridorun sağ tarafında demir parmaklıklı büyük pencereler vardı. Pencerelerden mini bir futbol sahası görülüyor. Ve eşofmanlı bir adam başı önde neredeyse çamur olmuş sahada bata çıka yürüyor. İlk gördüğüm Ergenekon tutuklusuydu o adam. Susurluk kahramanı, emekli polis müdürü İbrahim Şahin. Ne garip, Doğan Yurdakul'la birlikte yazdığım Reis kitabında İbrahim Şahin'in Susurluk sürecindeki rolünü deşifre etmiştik. Şimdi onunla aynı örgütün üyesi olmakla suçlanıyordum. İbrahim Şahin Susurluk çetesinin en kilit, en korkutucu isimlerinden biriydi. Polis Enstitüsü öğrencisiyken 1975-1976 bütün hayali futbolcu olmak olan Şahin, Derin Devlet denilen çetenin aktörü haline almıştı. Yoksul bir aileden geliyordu, fanatik bir ülkücüydü. İlk görevi 1976'da Nevşehir Kozaklı'da komiser muavinliğiydi. 12 Eylül öncesinde Nevşehir Avanos'ta sivil kıyafetle çarşının ortasına silah kullanmış ve ün kazanmıştı. Şahin 90'lı yılların başında Gladio'nun Türk tetikçisi Abdullah Çatlı ile tanıştı. Çatlı'yı dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'la tanıştıran da İbrahim Şahin'di. Her karanlık olayda adı geçiyordu. Örneğin 1995'te MİT mensubu Tarık Ümit'in kaçırılmasından, hemen sonrasında Azerbaycan darbesinde etkin rol almasına kadar. Yargılanmış 6 yıla mahkum olmuştu. 28 Mart 2000'de geçirdiği trafik kazası sonrası oluşan duyma ve hafıza kaybı gerekçesiyle önce tahliye edildi. Sonra cezası affedildi. Şahin'in sağlık raporları çok tartışıldı. Onu o çamurlu futbol sahasında izlerken bir fotoğraf geldi aklıma. 3 Eylül 1995 tarihinde İstanbul Yenikapı'da iki çocuğun sünnet düğünü yapıldı. Çocukların kirveleri dönemin özel harekat dairesi başkan vekili İbrahim Şahin ve Abdullah Çatlı'ydı. İşte o düğünde Şahin ile Çatlı'nın karşılıklı göbek atmaları medyaya yansımıştı. Susurluğun simgelerinden biri olmuştu o kare. Aradan yıllar geçti. İbrahim Şahin 7 Ocak 2009 günü gerçekleştirilen Ergenekon'un 10. dalgasında gözaltına alındı. 3 gün sonra tutuklandı. İddianameye göre İbrahim Şahin'de çok sayıda kroki ve suikast şeması bulundu. Krokiler üzerinden yapılan kazılarda patlayıcı maddeler, el bombaları, lav silahları ortaya çıktı. En çok konuşulan ise S1 veya Sefir adlı bir örgütlenme şemasıydı. Genelkurmay'ın talimatıyla kurmaya hazırlandığı ileri sürülen bu örgütün, Türkiye'nin iç temizliğinden ve Kuzey Irak'tan sorumlu olduğu iddia ediliyordu. İddiaya göre bu örgütte muvazzaf değmenler ve özel harekatçı polisler görev alacaktı. Örgütün suikast listesi de hazırdı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Kazım Genç, Ermeni Patriği Mesrop Mutafyan ve PKK'ya yardım ettiği iddia edilen isimler. Suikast listesi medyanın manşetlerinde yer aldı günlerce. Ali Balkız ve Kazım Genç Ergenekon'un hedefi olduklarının açıklanmasıyla ardı ardına röportajlar verdiler. Medyanın da desteğiyle Alevilerin hedefte olduğunu dile getirdiler. Davaya müdahil oldular. Peki sonra ne oldu? S1 örgütlenmesinde yer aldığı iddia edilen, yani bu suikastları gerçekleştireceği söylenen birçok isim tutuklandı. Ama duruşmalar başlayınca teker teker tahliye oldular, kimse kalmadı cezaevinde. Ama hala televizyonlarda iddianamedeki suikastlardan bahsediliyor. Ergenekon davasında İbrahim Şahin'in yerini anlayabilmek için bir kadından, Fatma Cengiz'den bahsetmek gerek. Adı Fatma Cengiz, 37 yaşındaydı, Kayseri'de yaşıyordu. Kendisini ilkokul mezunu diye tanıtıyordu ama o bile şaibeliydi. Yani ilkokulu bile bitirmediği söyleniyordu. MHP kökenli bir aileden geliyordu. Asena mahlasını kullanıyordu. Kendisini çok önemli biriymiş gibi tanıtıyordu çevresine. Annesi kızı Fatma Cengiz'le ilgili şunları söyleyecekti. Hayal dünyasında yaşar ve kendisini tanımayanları da buna inandırırdı. Sık sık Kayseri Emniyet Müdürü'yle görüştüğünü bile söylerdi. Macera perest biriydi ve çok yalan söylerdi. Annesinin bu sözleri Fatma Cengiz'in İbrahim Şahin'le yaptığı binlerce, evet binlerce telefon görüşmesinde ve SMS trafiğinde daha bir anlam kazanacaktı. Peki Fatma Cengiz'in İbrahim Şahin'le yolu nasıl kesişti? Fatma Cengiz bir akrabasının telefonundan Şahin'in numarasını görüp aldı ve o günden itibaren İbrahim Şahin'le iletişime geçti. Kendini İbrahim Şahin'e Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda çalışan bir sivil memur olarak tanıttı. Ama aslında bir çanta imalathanesinde çalışıyordu. Günler geçtikçe Cengiz ve Şahin'in telefonda samimiyetleri arttı. Fatma Cengiz, İbrahim Şahin'e devletin kuracağı yeni bir terörle mücadele kurumunun başına kendisinin getirileceğini söyledi ve İbrahim Şahin'i inandırdı. Hayal dünyasının doruklarını zorlayan telefon görüşmelerinden örnekler vermeliyim size. Bunları okurken İbrahim Şahin'in demans, yani bunama hastası olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Ama İkili arasındaki telefon görüşmelerini okuyunca anlıyorsunuz ki helikopter alıyorlardı ama telefon kontürleri yoktu. Genelkurmay Başkanı'yla veya İçişleri Bakanı'yla doğrudan görüşebiliyor, Pentagon'u karıştırıyorlardı. Yani adeta dünyanın merkezindeydiler. Aralarındaki konuşmalarda İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan Hilmi Özkök'e kadar herkes vardı. Bir tek akıl ve mantık yoktu. Uzatmayalım işte telefon görüşme trafiklerinden bazıları. Tarih 30 Haziran 2008. Asena yani Fatma Cengiz ile İbrahim Şahin arasındaki SMS trafiği. Asena eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile birlikte olduğunu iddia ederek İbrahim Şahin'e mesaj atıyor. Asena kendi telefonundan mesaj üzerinden dede dediği Özkök ile Şahin'i görüştürüyor. Nasıl oluyor demeyin, telefon tapelerine göre böyle oluyor. Asena: ''Birazdan dede gelecek, görüştüreyim sizi, iyi mi? Şimdi vali ve emniyet müdürü girdi içeri. Dur, geliyorlar. Dedenin dizinin dibine varayım, veririm telefonu. Bizim emniyet müdürü özel harekat kökenli, biliyor musun? Yani öğrencin. Abi, veriyorum telefonu eline. İyi mesaj yazarmış komutan. Ali Aydın Paşa da ordu evinde, biz kaçıyoruz, 8-10 kişi. Arabada yazayım diyor dede. Sıkıldın dedi Hisarcık, doğru çıkıyoruz.'' Fatma Cengiz bu sözlerle kendi telefonunu Hilmi Özkök'e verdiğini söylüyor ve İbrahim Şahin yine mesajla yanıt veriyor. İbrahim Şahin: ''Komutanım saygılar sunuyor, ellerinizden öpüyor, vatanım bayrağım onurumdur diyerek emirlerinizi bekliyorum.'' Şimdi diyeceksiniz ki koca Genelkurmay Başkanı neden başkasının telefonundan mesaj atsın? Özel Harekat Daire Başkanı buna nasıl inanır? İddianameye göre böyle görüşmeler var. Bakın Orgeneral Hilmi Özkök Asena'nın telefonundan İbrahim Şahin'e ne diyordu? Hilmi Özkök: ''Merhaba Şahin Bey, nasılsınız? Kitap yazıyor diyor bu çocuk. Kitabın konusu nedir?'' İbrahim Şahin: ''ABD ve AB kıskacında Türkiye komutanım.'' Hilmi Özkök: ''Bu kız başımıza bela oldu. Ağabeyim diyor, başka bir kelime çıkmıyor ağzından. Bu kızla çok uğraştık ama olmadı evladım. Bu kıza neden fırça attın? Abim bana kızdı diye ağlıyor.'' Düşünebiliyor musunuz? Orgeneral Hilmi Özkök ve İbrahim Şahin'in en büyük derdi Asena'nın gözyaşları. Peki telefondaki Hilmi Özkök kimdi? Fatma Cengiz bazı garibanları kandırıp onlara iş rütbe vereceğini vaat edip bu oyuna katıyordu. Örneğin, Fatma Cengiz Orhan adında bir kişiyi arayıp ona yine aklı hayale sığmayacak sözlerle General Doğan Yurtmuş gibi davranması direktifini vermişti. Orhan İbrahim Şahin'i arayacak ve General Doğan Yurt rolü oynayacak. Orhan Asena'ya şöyle diyordu: ''Tamam da benim kontürüm yok ki, bir kontürüm var.'' Asena kızıyordu: ''Ulan oğlum, bedavan yok mu lan?'' Tarih 15 Ekim 2008, konu Beşir Atalay'a verildiği söylenen bir CD. Asena: ''Başkanım, dün Beşir Atalay'a iki tane CD verdim. Görüp getirdi, getirdi, getirmedi. Bütün basın yayına dağıtacağım ben o CD'leri. Kendi de izledi. Geldi, geldi, gelmedi. Veriyorum vallahi. İsteklerim yerine geldi, geldi, gelmedi. Veriyorum vallahi. Türkiye'de abi, Türkiye'de din iman satıp da Amerika'da plajlarda üstsüz altsız yatmalar ne demekmiş görürük. Güce bakın. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a şantaj CD'si veriyordu ama telefon kontörleri yoktu. Asena gün geliyor İbrahim Şahin'i Orgeneral İlker Başbuğ'la görüştürmeye niyetleniyor. Talat Paşa'yı devreye sokuyordu. Kendini İbrahim Şahin'e telefonda Talat Paşa olarak tanıtan kişi Fahri Kepek adlı 29 yaşında işsiz biriydi aslında. Fatma Cengiz'in hayal dünyasının sınırı yoktu ve İbrahim Şahin o ne derse inanıyordu. Trajikomik bir örnek verelim. Helikopter bile alıyorlardı. Tarih 1 Aralık 2008. Asena, abi Isparta'dan senin helikopterler geliyormuş. Onları bekliyormuş. Doğan Bey gelir gelmez diyor. Helikopterler iner inmez diyor. Arayıp haber vereceğim. Gelsin bir tane baksın diye diyor. Helikopterleri de göstereceklermiş. Bir baksın beğenirse alacaklar. Şey yapacaklarmış. Alın kullanın diye vereceklermiş. Beğenmezler. Beğenmezseniz sıfırını verecekler. Helikopterleri bekliyorlarmış pilotlar. Ondan yola çıkmışlar. Ondan gelsin de diyor. Öyle gideyim alayım. Bir daha gel gel git yaptırmayayım adama diyor. Adama iyi mi? Şimdi bu hayal dünyasından hayatın acı gerçeklerine dönelim. Bir gün sonra Asena iş yerinden İbrahim Özyürek adlı kişiyi arıyordu. Asena, lan bana kontur şey yap ya, başkanı arayacağım, bulamadım bir türlü, konturum da yok. Eski 18'deyim, moladan evvel ararsan açamıyorum biliyorsun. Molada da benim arabam lazım, onun telefonuna şey çağrı bile atamıyorum. 545 yeni telefonu arayacağım. Mecburen vallahi bulamıyorum. Ne yapıp bana 5-10 kontör bir şey bul kardeş. Düşünebiliyor musunuz? Genelkurmay başkanları onun telefonundan konuşuyor ama o 5-10 kontör için arkadaşlarına yalvarıyordu. Bir örnek daha verip konuyu kapatayım. Fatma Cengiz İbrahim Şahin'le genelkurmay başkanlarını sadece SMS üzerinden kendi telefonundan görüştürmüyor. Varlığından bile haberdar olmadığımız yüksek teknolojiler de kullanıyordu. İbrahim Şahin de buna inanıyordu. Tarih 20 Aralık 2008. Asena. Vallahi şey kaydını alıyorum başkanım. Çünkü İlker Başbuğ senin sesini duymak istiyor. Bizden buradan senin sesini vereceğiz. Karşıdan sen ne yazarsan senin sesinden o konuşma şeklinden gidecek. Şahin'i çalıştırdık sonunda. Sen yazacaksın. Biz buradan telefon konuşuyormuş gibi vereceğiz seni bilgisayardan. Direkt bilgisayardan vereceğiz. İşe bakın. Orgeneral Başbuğ sesini duymak istediği adamla doğrudan konuşmuyor. Araya Fatma Cengiz giriyordu. Bu da yetmiyor. Konuşma SMS üzerinden her nasıl oluyorsa sese çevrilip Orgeneral Başbuğ'a iletiliyordu. Hadi demiştik ya bu konuşmalarda her şey var. Bir tek akıl ve mantık yok. Benzerleri iddianamenin ek klasörlerinde bol bol var. Asrın davası bunların üstüne kurulmuştu. Ergenekon davası iddianamesinin ve duruşma zabıtlarının bazı sayfalarını okurken bir mizah dergisi okuduğunuzu sanabilirsiniz. Ya da bazı tanıkların ifadelerinde kendinizi bir stand-up izliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Aslında hukukun trajedisidir bu. Birkaç örnek vereyim. Adı Aysel Sağlam. Duruşmada mesleği sorulduğunda araştırmacı, gazeteci, eğitimci, edebiyatçı, besteci, şair, vücut dili uzmanı, kooperatif yöneticisi, öğretmen, ozan, yazar vesaire olduğunu söyledi. Başta taraf olmak üzere yandaş basında Danıştay suikastinin sürpriz tanığı olarak tanıtıldı. Herkes onun anlatacaklarını bekledi. Ergenekon duruşmalarının 172. celsesinde 27 Ocak 2011 konuştu. Mahkeme başkanı, maddi gerçeği bulmak açısından gerçekleri ve doğruları söylemeniz yargılama açısından çok önemli. Tanık Aysel Sağlam, evet bunun için buradayım. Mahkeme başkanı, bu Danıştay baskını olayında en önemli tanıklardan birisi sizsiniz. Tanık Aysel Sağlam, hiç ilgisi yok sayın hakimim, sayın başkanım çünkü ben tanık değilim, olay günü olan olay. Mahkeme başkanı, tamam onları daha sonra alırız yani. Tanık Aysel Sağlam, peki... Zavallı kadın Danıştay suikastı ile ilgili hiçbir şey görmemişti. Cinayetten bir gün önce oradan geçtiğini iddia ediyordu. O gün yolda karşılaştığı takım elbiseli ve elleri çantalı üç kişiden birinin Alparslan Arslan olduğunu söylüyordu. Tanık olmadığını defalarca söyledi. Sanıklardan kimseyi tanımadığını anlattı. Ama onun esas anlatmak istedikleri başkaydı. Jitem'in korkunç yüzü. Aysel Sağlam'ın esas anlatmak istediklerinden birkaç örnek daha verelim. Kazanamadığı sınavları JITEM kazandırtmamıştı. JITEM ile 1973'te karşılaşmış, halk onlara yumurtacı diyormuş. JITEM bestelerinin duyulmasını engellemişti. Annesinin mezar taşını kırmıştı. Kendisini borçlandırmış, evini ve ana babasını kaybettirmişti. Bunların hepsinin altında JITEM vardı. İşinden atılması da JITEM'in tezgahıydı. Mahkeme başkanı, buyurun.
Tanık Aysel Sağlam. Ama nasıl, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çünkü benim anlatacağım konularla başlı başına bir dava olması gerekir. Açılması gerekir yani. 2 Aralık 2010 tarihinde sayın mahkemede görülmüş olan duruşmada tutuklu sanık Sesar Başkanı İsmail Yıldız şifreli bir mesaj gönderdi. Bu ölüm mesajıydı ve bana gönderildi. Bu mesaj 35-37 gün önce Fethullah Gülen ve Tuncay Güney öldü diyerekten. Bu şifreyi çözdüm. Bayramda annemin ve eşimin mezarları tahrip edilerek ikisini topladığınız zaman, iki tarihi topladığınız zaman bazı sırları söylemeyeceğim. Çünkü işine gelmeyenlerin kahkahalarına neden oluyor. Ve sayın mahkemeye bunları gizli olarak sunmak istiyorum. İki rakamı topladığınız zaman 72 gün ediyor. 72 gün ayın 2 Aralık'tan itibaren saydığınız zaman 12 Şubat tarihi ki annemin öldürüldüğü tarih. Benim de öldürüleceğimin mesajını verdiler bana. Birçok kişinin kimliklerinin değiştirildiğini, sayın mahkemede vermiş olduğu bütün ifadelerini hemen internette aynı gün takip ettim. Ne gariptir ki birkaç gün sonra internetteki bu ifadeler birileri tarafından değiştirildi. Bu nedenle sayın mahkemeye sunacağım o gizli bazı hususların duruşma tutanağını tetkik ettikten sonra sunmam gerekiyor. Çünkü ilk ben daha çıktı almadan internetten de takip edildiğimi anladım. Çıktıyı almadan Sesar Başkanı İsmail Yıldız'ın açıklamaları değiştirildi ve bu kişi JITEM'in mesajını iletti bana. Ben sana JITEM'i anlatmak için geldim buraya.
Durun, durun, aklınıza mukayyet olun. Buna duruşmadaki İsmail Yıldız şöyle karşılık verdi.
Sanık İsmail Yıldız.
Hayır şimdi sayın başkanım, şöyle bir mantık yürütülecek. Ben hanımefendiye çok fazla soru sormayı gerek görmüyorum. Ama hanımefendinin adı Aysel Sağlanmış. Galiba kısaltılınca AS olacak. Demek AS ortadaki noktayı kaldırırsak as anlamına geliyor. Aysel Sağlam Hanım buraya beni asmaya gelmiş. Ben böyle bir şey algılayacağım galiba.
Burada bir parantez açıp İsmail Yıldız'dan söz etmemiz gerekiyor. İsmail Yıldız 1964 Aydın doğumlu. Ankara'daki Siyasi Ekonomik Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi'nin SESAR sahibi ve başkanı. 2003-2004 yıllarında AKP ve Melih Gökçe'ye danışmanlık yaptı. Dipnot: 12 Ağustos 2008 tarihinde 1. Ergenekon iddianamesinin 22 numaralı ek klasörüne giren bir faturayı Oda TV'de haberleştirdik. 13 Ekim 2003 tarihli faturanın sıra numarası 12.730'du. Faturada ödeme yapan kişi olarak Melih Gökçek görünüyordu. Yapılan işler listesinde ise Recep Tayyip Erdoğan ve AKP gibi kelimeler seçiliyordu. 355 bin TL'lik ödeme yöneticileri Ergenekon sanığı olan Sesar'a yapılmıştı. Ergenekon davaları bu ödemeyi iddianameye alarak kamuya açtı. Yani İsmail Yıldız AKP çevresinden iyi para kazanmıştı. İsmail Yıldız çevresine kendini vali olarak tanıttı. Genelkurmay Başkanlığı'nın stratejilerini belirleyen uzman olarak anlattı. Bazı emekli polisleri Ergenekon'un MİT yapılanması adı altında örgütlediği iddiasıyla 18 Temmuz 2007'de gözaltına alındı, 3 gün sonra tutuklandı. Halen Silivri cezaevinde yatıyor, yani 5 yıldır hapis. İsmail Yıldız, Silivri duruşmalarının ilginç isimlerinden. 2 Aralık 2010 tarihli duruşmada tanık Aysel Sağlam'ın söylediği konuda bakın ne bilgiler verdi.
Sanık İsmail Yıldız: Fethullah Gülen öldü. Bir o istihbarat servisi hava yani tahrip olduğunda Fethullah Gülen öldü sayın başkanım. Ve bundan yaklaşık 35 gün kadar önce oldu bu olay. Ya da 37 gün kadar önce Fethullah Gülen Hoca öldü. Çünkü Fethullah Gülen Hoca esirdi. Yurt dışında bir ülkede esir olarak tutuluyordu. Ve bir başka ilginç nokta, bunu da araştırmanız gerekiyor. Bu davanın bel kemiğinin temelini oluşturan şahsın ismi İsmail Tuncay Güney'dir. Bu da öldü ve İstanbul'da görüldüğü doğrudur. Tebrik etmek lazım, kim tespit ettiyse ülkesine gelip gitmesine izin verildi. Ama o da öldü. İsmail Yıldız'ın 3 Aralık 2010 tarihli duruşmada ağabeyinin kim olduğunu açıkladı. Sayın Başkanım, Fethullah Gülen benim öpöz ağabeyimdir. Nüfus kütüklerine bakılabilir. Aydın Doğan da öpöz ağabeyimdir. Nüfus kütüklerinde bakılabilir. Adı İsmail Aydın Doğan'dır. İsmail Aydın Yıldız'dır. Kütüklerden bakılabilir. İsmail Bedrettin Dalan da öpöz ağabeyimdir. Sayın Başkanım, nüfus kütüklerinden sabittir. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Sayın Başkanım, beni yurt dışında Muse İsmail Yıldız olarak bütün istihbarat servisleri bilir. Muse İsmail Yıldız'dır. Bütün istihbarat servislerinin en üst listesindeyimdir. Ve beni ararlar hep. Ben size dedim ki Sayın Başkanım, ben ofisimden çıkarken 13 tane istihbarat servisinin takibiyle ofisime, evime gidebiliyorum ya da dolaşabiliyorum. Şimdi bu şartlar altında konuşacağım.
İsmail Yıldız hala Silivri'de tek kişi kaldığı koğuşunda, eli kulağında günde 8 saat telefonla konuşuyor. 6 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, 6 ay Silivri cezaevinde kalıyor. Sadece o mu? Kenan Temur, savcı Zekeriya Öz'ün eşinin eski koruma polisiydi. Aslında önce öğretmenlik yaptı, babası da öğretmendi. Sonra İbrahim Şahin'in de koruma polisliğini yaptı. Ne olduysa bu görev döneminde oldu. İbrahim Şahin'le tanışıklığı başına dert oldu. S1 dokümanında adı geçiyordu. Ergenekon örgütü üyeliği iddiasıyla 1 yıl 8 ay tutuklu kaldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Peki ne olmuştu? Bir türlü tutuklanmasını kabul edememişti. Koğuşta sürekli dini kitaplar okuyordu. Bir gece Silivri'deki koğuşundan "Ben Habibine canım, öldürün beni!" diye bağırmaya başladı. Teskin edilemeyince arkadaşları, gardiyanları çağırdı. O gece emniyetli, yani yumuşak koğuşa nakledildi. Sonra Bakırköy'e sevk edildi. Erkut Ersoy, Ümit Sayın, Kahraman Şahin, Erol Ölmez, hangisini yazayım? Hepsinin psikolojik sorunu olduğuna dair raporları vardı. Aysel Sağlam da aslında GATA hemşirelik okulunda öğretmendi. Ruh sağlığı bozuk olduğu için işinden atılmıştı. Bu rapor mahkemeye de sunuldu ama yine de tanık olarak dinlendi. Tarafın manşeti "Tanığa sus baskısı." Asrın davası ne hale geldi? Kim getirdi bu hale? Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde olması gerekenler gazete manşetlerinde hala. Bu durumu ne zaman sorgulayacak gerçek gazeteciler? Kuşkusuz korku bulutları dağıldığı zaman. Çamurlar içinde bata çıka yürüyen İbrahim Şahin'den nerelere geldik? Akşama doğru saat 16.45 koğuşa adım attık. Koğuş arkadaşımız Ergenekon davasının bir numaralı sanığı Oktay Yıldırım ile tokalaştık. İlk sözü size geçmiş olsun demiyorum çünkü suçlu değilsiniz oldu. Uzun boylu, iri kemikli, esmer, alnı açık, bıyıklı, keskin burunlu ve gözleri kararlı bakan mert biri, soğukkanlı. Geleceğimizi biliyormuş, çay yapmıştı, ikram etti. Karanfilliydi çay, servisi de elleriyle yaptı. Oktay Yıldırım'ın bir ayağı aksıyordu. Harp malülüydü, gaziydi. Sigara içiyor sürekli, Barış da ona uydu. Dumandan rahatsızım ama ne diyebilirim ki hemen? Koğuşu tanıma turuna çıktım. 2 katlı, üst katta 5 hücre var. Ortadaki ikisini Barış'la paylaştık. Hücrede 2 ranza, 5 yatak var. 4 gözü olan 2 de dolap var. Alt katta 2 hücre vardı. Birinde Oktay Yıldırım kalıyordu. Salon ortak kullanım alanı. Köşede mutfak için kullanılan bölüm var. Açık mutfak yani. Salonda 3 masa ve 3 sandalye var. Plastik. Tuvalet ve banyo 2'şer küçük mekandan ibaret. Tüm kapılar mavi renkli demirden. Pencerelerin önünde demir mazgallar var. Sevindirici olan Oktay Yıldırım'ın kitaplarının olması. Yorgunum. Kısa bir hoş sohbetten sonra odama çekildim. Merhaba yeni mekanım. Barış'ın yardımıyla odayı, hücreyi temizleyip nevresimleri yerleştirdim. Yatağa uzandım. Şimdi hücrede yabancıyım. Cezaevine ilk kez düşmüş herkes gibi ve yalnız, bir başına. Akıntıya kapılan bir kişiliğim, mizacım yoktur, yönetirim kendimi. Çoğalmayı bilen bir belleğe ve hayat deneyimine sahip olduğumu söyleyebilirim. Çevreye hemen dahil olacağımdan, uyum göstereceğimden eminim. Bilirim ki gerçek yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini bilmediğimiz insanlarla ortak yaşam güçtür. Fakat zorluk aşılmak için vardır. Teslim olmam. Tek bir korkum var. Bir arada yaşama koşullarına uymakta zorlanabilirim. Çünkü düzensever bir dağınığım.
Oğlum geldi aklıma. Çünkü bugün cuma, gözlerim doldu. Cuma bizim baş başa hamburger yiyip televizyon seyretme günümüz. Bu yıllardır değişmedi. Şimdi ilk kez ıslak gözlerimi sımsıkı yumdum. Keyifsizim. Fakat bunun nedeni hasret, sevdiklerimden ayrı düşmek. Yoksa ışıklar şehrinden, tatlı avarelik günlerinden uzak olmam değil. Gözüm arkada değil yine de, derin kaygılarım yok. Hepimiz aşarız bu karanlık tertibi, bunu biliyorum. İnsanın ruhuna keskin bir ışık düşer böyle zamanlarda, kendinizi yeniden keşfedersiniz. Evet evet, düşünsel bir yorgunluk içinde değilim, aksine diriyim. Bilirim ki sen yoruldukça yol uzar. Yakın tarihimizin en baskıcı, en kargaşalı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Düşen kalkamaz böyle anlarda. İçimde gürül gürül akan akarsuyu kurutmaya niyetim yok. Tarafım ben, katıksız vicdandan, saf gerçekten yana, hakikat aşkıyla doluyum. İnsanı var edenin medeni cesareti olduğuna inanırım. Aydınlanmadan, yaratıcılıktan yanayım, taviz vermeye hiç niyetim yok. İnsanoğlunun tarihsel yürüyüşü kolay olmadı. Zorlu engeller, fedakarlık yapanlar sayesinde aşıldı. Yine aşacağımızı olan umudumu koruyorum. Ancak bir hile sonucu hapse atılmak insana aşağılandığı duygusunu veriyor. Bunu saklayamayacağım. Aklıma geldikçe sarsıldığımı söyleyebilirim. Ucuz ve korkak oyunlara, tezgahlara ihtiyaç duyan, hoca efendilerine kölelik yapan, bu iradesi başkasının elinde olan kişiliksizler ile aynı atmosferde, ülkede yaşamanın zorluğu sarsılmama neden olan. Bilmiyorlar ki bir inanç için acı çekmek, o inanç uğruna zulüm etmekten bin kez daha iyidir. Utanç duygusunu yitirmişlerden korkarım. Bu sebeple yaptıkları aklıma gelince elim ayağım birbirine dolanıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle anlarda nesnellikten uzaklaşıp düş dünyasına gitmek en iyisi. Dakikaların ve saatlerin değerini yitirdiği bu zaman boyutunda. Cezaevinde ne yapmam gerektiğini kaçınılmaz biçimde biliyorum. Yazarak özgürleştim ve yazarak özgürleşmeye devam edeceğim. Yine gerçekliğe ilişkin kanıtlar yazacağım. Gerçeğin ulaşılması zor sırlarının peşine düşeceğim. Bu dört duvar arasında, evet, yazacağım. Çünkü anlatmak istediklerim var. Bunların bilinmesini istemiyorlar. O nedenle cezaevine atıldım. Ve size kendimi de yazacağım ama anlatılan aslında sizin hikayeniz olacak. Yaşamın yeni perdesi açılıyor. Bunun ileride belleğimde nasıl bir iz bırakacağı benim elimde. Hapise yenik düşmemek gerekir. Peki yazmama izin verilecek mi? Gizli gizli mi yazacağım? Arthur Koestler mahpusta kağıt verilmeyince İspanya'da ölüm güncesini iki, sadece iki sayfaya sığdırmıştı. Kuşkusuz edebiyatçı değilim. Kekemeye benzetirim edebiyatla ilişkimi. İçimdeki fırtınayı yazıya dökme yeteneğine sahip olmak isterdim. Üslup ustalığını önemserim. Ama şunu yazabilecek birikimim var. Cezaevleri, yalnızlık laboratuvarı ve bu insanın suretini damla damla yeniden yaratması için iyi bir fırsat. 15. ayımın sonu. Sayfa 176.